İyi akşamlar sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV, Nevşehir'den 92.7 Keyif FM, 102.0 Bingöl FM, Aksaray'dan 94.0 Radyo Star, Adıyaman'dan 89.6 Gölbaşı Uzman FM, Adıyaman'dan 96.7 Kahta FM, Mardin'den Kanal 47, Ankara Beypazarı'ndan Seylan TV, Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza merak ettiğiniz, bilmediğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Doktor Oktar Babuna, Sayın Altuğ Berker, Sayın Tarkan Yavaş, Tuğçe Hanım ve Didem Hanım'la birlikte programımızı yürüteceğiz bu akşam. Ve konuklarımızla birlikte Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olup olmadığından bahsedeceğiz inşallah. Hocamız da programın ilerleyen dakikalarında bizlerle birlikte olacak. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Evet, bahsettiğiniz konu çok önemli bir konu. Çünkü Hazreti Mehdi peygamberimiz tarafından müjdelenen, Kur'an'da işari ayetlerle de değil mi, İslam'ın hakimiyeti ve Hazreti Mehdi'ye yönelik işari çok sayıda ayet var. Ve Allah'ın vaadi olduğu için bunun olacağını anlıyoruz. Hadislerden de 150'den fazla alamet gerçekleşti. Peygamberimiz tarafından bildirilen bütün alametler gerçekleşti. Bundan da Hazreti Mehdi'nin çıktığını, ahir zamanda olduğumuzu ve Hazreti İsa ile birlikte İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağını çok net bir şekilde anlıyoruz. Bin yılın müceddidi olan Üstad Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri de eserinde Hazreti Mehdi'yi çok ayrıntılı olarak tarif ediyor. İcraatlarını, neler yapacağını, hatta zaman olarak da bildiriyor. Ve bir şahıs olacağını bildiriyor, kişi ve talebeleri olacağını bildiriyor. Buna rağmen ki yüzlerce sayfa açıklama olmasına rağmen bazı kimselerde şahs-ı manevi diye bir yanılgı var. Bu şekilde olduğunu düşünenler olabiliyor, iddia edenler olabiliyor. Az da olsa sayıları. Biz de delillerle inşallah üstadın eserinden delillerle bunun böyle olmadığını çok net bir şekilde anlatacağız. Yani aslında o kadar açık ki konu, yani çocukların anlayabileceği kadar açık inşallah. Çünkü üstad 64 yerde o şahs, o şahıs, o zat diye bildiriyor bir kişinin olduğunu, Hazreti Mehdi'nin kişi olarak geldiğini, talebelerinin olacağını ve onun şahsi manevisi olacağını açıklıyor. Nasıl hani Üstad Said Nursi vardı, üstadın talebeleri vardı ve onun şahsı manevisi vardı. Bu şekilde olacak. Ama Hazreti Mehdi bir şahıs. Aynı zaman şahsıdır inşallah.
Evet, öncelikle üstattan biraz okuyalım isterseniz. Risale'den Mehdi ile ilgili çok detaylı tarifleri var. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak Mehdiyeti, Mehdi'yi, vazifelerini en iyi tarif eden bir müceddit, büyük bir müceddit Bediüzzaman Hazretleri. Kısa kısa alıntılarla başlıyorum. Mesela diyor ki Üstad Hazretleri Şualar eserinde sayfa 381-382'de ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olacak. Onun neslinden olacak. Tabii ki ancak yani torunu olacak. Dolayısıyla bir manevi bir şahıs Peygamber Efendimizin torunu olamaz. Onun ailesinden, onun soyundan birisi olacağı belli olduğuna göre ve üstad da bunu açıkça belirttiğine göre bir kişi olması gerekiyor.
Evet.
Bir manevi, bir ruh veyahut bir Müslümanların toplamından olan bir şahsı manevi Peygamber Efendimizin soyu olamaz. Dolayısıyla Ali Beyt'ten, yani Peygamber Efendimizin soyundan olacak olan bir kişi. Zaten o büyük şahsı diyor, bakın ahir zamanın o büyük şahsı, şahsı manevisi demiyor.
Evet.
Şahsı diyor. O büyük kişisi, o büyük şahsı ve dediğin gibi Risalelerde 63-64 defa zannedersem şahıs olarak Üstad Hazretleri Mehdi'nin bir kişi olacağını açık açık beyan etmiş çeşitli kitaplarda, çeşitli izahlarda. Burada hatta hocamız onların alıntılarını toplamış ve teker teker o ifadelerin yanında yazıyor. Mesela 8. tekrar, 24. tekrar, 23. tekrar diye ve 64 tane üstad şahıs, Mehdi'nin şahıs olduğunu belirtmiş defalarca. Mesela diyor ki fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı, yani öncelikle ileride gelecek diyor. O diyor, yani bir kişiye o denir değil mi zamir olarak?
Evet.
Bir kişi için o denir. Yani manevi bir şey için o denmez. O ileride gelecek, kendisinden sonraki bir zamanda geleceğini açık açık ifade ediyor. Acip şahsın, özellikle değişik özellikleri olan kişinin diyor mesela Üstad Hazretleri. Onun diyor ben bir hizmetkarıyım diyor ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Onun çalışmalarına, onun imani vazifesine yönelik kendisi zemin hazırladığını, ona yer hazırladığını, bir öncüsü olduğunu söylüyor. Ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Manevi bir kişilik veyahut bir toplum değil mi? Bir topluluk kumandan olmaz. Bir kişi kumandan olur. Değil mi? Mesela başkumandan dediğimiz kişi bir kişidir. O büyük kumandan mesela burada 14. defa tekrar edilmiş Bediüzzaman tarafından. O büyük kumandan da Mehdi'nin bir şahıs olduğunu ifade etmiş oluyor açıkçası. Ve onun bir askeri olduğumu ben düşünüyorum diyor. Evet, Üstad böyle risalelerde mevzul miktarda anlatımları var.
Mektubatta da sayfa 411, 412 ve 441'de dediğin gibi Üstad defalarca zat, şahıs diye bahsetmiş Hazreti Mehdi'den. Şöyle diyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, yani iştihad eden büyük İslam alimi.
O en büyük fesadı da şimdi yaşıyoruz zaten. Yani evet. Bu darwinizm, materyalizm, değil mi? Tarihte hiç olmadığı şekilde inkarcı felsefeler, insanlık tarihinde hiç olmadığı şekilde 20. yüzyılda hakim olmuştu. Yani o dönem olduğu da çok açık, 20. yüzyıl. Değil mi? Hicri 1400'lerden itibaren o dönem.
Sonuçları da savaşlar, terör,
evet.
Sevgisizlik, insanların birbirine nefret, kin, ayrılık, hep sonuçları da bu oldu tabii. Fesat tam kelimesi hakikaten.
Evet, Hazreti Mehdi tam böyle bir dönemde geliyor. Bu fesadın yaşandığı bir dönemde gelip o fesadın yeryüzünden tamamen kalkmasına vesile oldu çalışmalarıyla. Bu yüzden hem aynı zamanda en büyük müceddit, yani her yüzyıl başında gelip dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi olarak gelecek aynı zamanda. Tabii ki şahıs olarak gelecek. Çünkü o devirde gelip dini özüne olduğu gibi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi yaşatacak, yaşanmasına vesile olacak bir zat, zattan bahsediyor Üstad. Bir başka yerinde hem hakim, hem Hazreti Mehdi, hem mürşit diyor. Yani doğru yolu gösteren kişi mürşit olarak söylüyor. Hazreti Mehdi hem hakim, hem kutbu azam, yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan büyük İslam alimi, gene bir zat olarak. Yani burada her defasında bir zattan bahsediliyor. Üstad Hazreti Mehdi'yi zat olarak böyle sıfatlarını söylüyor, bize tanıtıyor. Diğer yerinde zat-ı nurani diyor. Yani nurani bir şahıs. O zat yine ehli beyti nebeviden, yani peygamberimizin soyundan olacaktır diye söylüyor. Mesela bu mektubatta geçen bölümlerde bir müçtehit, bir müceddit, bir hakim, Hazreti Mehdi, mürşit, kutbu azam, bir zat-ı nurani diyerek üstad Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğunu böyle çok net, açık bir şekilde anlatıyor ve özelliklerinden bahsediyor. Yani bir şahsi manevinin, hani mesela şahsi manevi kutbu azam olması düşünülemez. Yani bir mutlaka bir şahıs. Bütün çünkü İslam aleminin kendisine bağlanacağı, biat edeceği kişinin şahıs, bir zat olması gerekiyor. Zaten Üstad da çok açık bir şekilde anlatmış bunları. Aslında anlaşılmayacak gibi değil. Normal hani Türkçe okuduğumuzda bunun bir zat olduğu, şahıs diyor. Yani zaten zat ve şahıs demek, kişi demek. Yani bir birey anlamında. Çok net anlıyoruz. Bu vazifeleri yapacak olan bir kişi olacağını, yani bunun böyle şahsi manevi olarak değil de bir kişi tarafından yapılacağını da anlıyoruz. Tabii o kişi, yani Hazreti Mehdi ve talebeleri olacak. Ve tabii Hazreti Mehdi ve talebelerin meydana getirdiği o cemaatin de bir şahsi manevisi olacak elbette.
Evet.
Ama bunları yapacak, bu görevleri yerine getirecek olan kişi bir şahıs. Yani Hazreti Mehdi.
Evet, yani konu çok açık aslında. ama biz delil vermeye devam edelim. Hakikaten o kadar çok delil var ki yani 63-64 yerde o şahıs, o zat diyor. Yani bir kişi, ne anlaşılır bundan? Yani bir kişi dendiğinde bir insan, bir kişi anlaşılır değil mi? Çok açık. Şahsı manevi değil. Şimdi ben de devam edelim inşallah. Üstad diyor ki Mektubat sayfa 56-57'de ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine, yani peygamberimizin soyu var. Peygamberimizin nurani soyuna bağlanan, ona peygamberimizin nurani soyuna bağlanan ehli velayet, velilerin, yani büyük İslam alimlerinin, velilerin ve ehli kemalin, kamil iman sahiplerinin, derin iman sahiplerinin başına geçecek, onların başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed, Hazreti Mehdi. Bakın Ali Beyt'ten Hazreti Muhammed'in, yani sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan Hazreti Mehdi isminde, şahs-ı manevinin ismi olur mu? Yani olmaz değil mi? Bir kişinin ismi olur. Evet. Hazreti Mehdi isminde bakın bir zat-ı nurani, nurlu bir şahıs, zat kişi demek değil mi? Şahıs demek. Nurlu bir şahıs, şahıs olduğunu belirtiyor. O Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkhaneyi, yani münafıklık akımını öldürüp, yani etkisiz hale getirip dağıtacaktır. Ama çok açık görüyoruz, bir zat-ı nurani, zat, nurlu bir şahıs olarak bahsediyor. Bu da yani dediğimiz gibi çok sayıdaki delilden bir tanesi. Demek ki şahs-ı manevi olmadığını anlıyoruz. Ayrıca yani peygamberimizin soyundan olduğunu bildiriyor. Yani hiçbir zaman, biraz önce Altu da söyledi, Altu Bey de söyledi. Hiçbir zaman şahs-ı manevi zaten peygamberimizin soyundan olmaz, seyit olmaz değil mi? Dolayısıyla çok yönlerden anlaşılıyor. Hatta geleceği zamanı işaret ediyor Said Nursi. Yani şahs-ı manevinin geleceği zaman, çıkacağı zaman diye bir şey olmaz. Mesela ileride diye senin okuduğun ifade de geçmişti. İleride, kendinden sonraki bir dönemi kastediyor. Ayrıca tarih de veriyor. Yani Hicri 1400'leri, birazdan onları da anlatırız. Hicri 1400'de bizim takvimle, miladi takvimle 1979-80'e geliyor. Yani 1979-80'de çıkacak, faaliyetlerine başlayacak bir şahıs, bir zatı anlıyoruz. İnşallah.
Evet. İleride gelecek, onunla ilgili başka bir alıntısını okuyayım Üstad Hazretleri'nin. Kastamonu layıkası sayfa 72'de şöyle demiş Üstad. Ta ahir zamanda, kendisi zamanı değil, ta diyor, yani kendisinden uzak bir zamanı, yani yaklaşık 100 yıl sonrasını kastediyor. Şu an yaşadığımız günümüzü kastediyor. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, o zaman hayatın, işte hocamız bunları hep izah etti, tekrarlıyorum. O zamanlar hayatın dairesi daha geniş değil. Yani tek mesela teknoloji, televizyon, radyo, internet yok. Şimdi şu an konuşmalarımızı bütün dünya izleyebiliyor.
Evet.
Yani teknoloji ilerlemiş, hayatın dairesi genişlemiş. O zaman o dairenin asıl sahipleri, yani Risale-i Nur'un asıl sahipleri, daha evvel Risale-i Nur geçiyor. Yani Hazreti Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Bakın, Hazreti Mehdi ve talebeleri, şimdi şahs-ı manevinin talebeleri olmaz. Üstad onları ayırmış da hem, yani hem Hazreti Mehdi var ve de beraberinde talebeleri var. O ikisi ve eserlerinin hepsinin toplamı bir şahs-ı manevi oluşturuyor. Başka bir alıntısını daha okuyacağım birazdan, orada göreceğiz. Bakın ne diyor, devam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyreder, Allah'a şükrederiz diyor. Yani İnşallah. Üstad hem Mehdi'nin geleceği zamanda kendisinin vefat etmiş olacağını da, kabirden o gelişmeleri izleyeceğini de, ahiretten o gelişmeleri izleyeceğini de inşallah bildirmiş. Hemen devam ediyorum. Bakın söylediğim konuyla ilgili olduğu için. Hem bu üç vazifeleri birden, yani Mehdi'nin üç vazifesi olduğunu Üstad anlatıyor. Birincisi iman vazifesi. Maddiyum ve tabiyum felsefelerini tam susturacak diyor. O, yani maddiyum demek maddecilik, tabiyum tabiatçılık. Yani materyalizm ve Darwinizm. Bu iki tane felsefeyi tam susturacak diyor. Yani delillerle, şimdi hep mesela konuşuluyordu. Şimdi hocamızın eserleri Darwinizmi Allah'ın izniyle öncülük sıfatıyla materyalizmi, Darwinizmi dünyada bitiriyor inşallah. Şimdi o üç vazifesi, ikinci vazifesi inşallah İslam, Türk-İslam Birliği'nin kurulması. Yani dünyadaki bütün Müslümanların bir birlik haline gelmesi. Ve Hazreti Mehdi de diyor, o birliğin başında olur diyor Üstad Hazretleri. Yani hilafeti Muhammediye olarak tarif ediyor. Peygamber Efendimiz'in halifesi olarak hem torunu hem halifesi hem Müslümanların da lideri olarak bütün Müslümanlar birleştiğinde onların başında olan kişidir diyor. Üçüncü vazifesi de Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte dünyadaki Hristiyanların Müslümanlaşarak, Kur'an'a tabi olarak inşallah böylece İslam'ın bütün dünya çapında Müslümanların sayısının artması, Hristiyanların Müslümanlaşması ve İslam ahlakının bütün dünyaya hakim olması. Bu üç vazife diyor Üstad, bir şahısta, bakın bir şahısta veya veyahut bir cemaatte, bir şahısta diyor. İşte Mehdi diyor bir şahıstır, açıklıyor Üstad. Ya şahsa manevi de demiyor. Bir şahısta diyor veya bir cemaatte, bir toplulukta bu zamanda, yani kendi zamanını kastediyor, bulunması, yani birlikte bulunması, o üç vazifenin bir anda bir kişinin yapması ve mükemmel olması ve birbirini çürütmemesi pek uzak, adeta kabil, mümkün görülmüyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri kendi zamanında bir şahsın bu üç vazifeyi birden yapamayacağını ifade etmiş oluyor kısaca. Ahir zamanda, şu an yaşadığımız dönemde, Ali Beyt-i Nebevi'nin aleyhissalatü vesselam, yani Peygamber Efendimiz'in soyunun cemaati nuraniyesini, nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi'de, bakın Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir, toplanabilir. Bakın ayırmış, şahs-ı manevi ile Hazreti Mehdi'yi burada ayırmış, çok önemli. Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de. Hem Hazreti Mehdi'nin bizzat kendisi var kişi olarak başında ve bir de cemaati var, talebeleri var ve hepsi, ikisinin de toplamı olan bir şahs-ı manevi var. Onların bir hizmeti, onların oluşturduğu iman ruhu, hizmet ruhu bunda birleşebilir diyor ancak diyor. Yani Mehdi'nin bir kişi olduğunu açıkça söylüyor. Kendi döneminde bir kişi de bu üç vazife birleşemez diyor, benim dönemimde mümkün değildir diyor. Ancak ahir zamanda, şu anda yaşadığımız dönemde ancak Hazreti Mehdi'de ve onun talebelerinde ve onların oluşturduğu o hizmet ruhunda birleşir diyor.
Evet, buradan tabii üstadın da Hazreti Mehdi olmadığı anlaşılıyor. Zaten evet, çok delillerle anlatıyor onu.
Tabii.
Hocamız açıklamıştı onu. Yani böyle ileride anlamada bir sıkıntı olmasın diye kendisinin olmadığını çok defa vurguluyor. Zaten ileride gelecek diyor. Yani mesela zaman da veriyor demiştik. Şu şekilde zaman bildiriyor Bediüzzaman Said Nursi. Evet. 1400 sene sonra diyor gelecek hakikati kendi zamanlarında istikbal-i dünyevi'de diye başlıyor. Yani dünyanın geleceğinde, ileride, gelecekte 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yakın zannetmişler. Biliyorsunuz Hazreti Mehdi'nin hadislerden de biliyoruz bunu. Çıkış zamanı Hicri 1400'lerdir, ahir zamanın başlangıcı. Yani 1980 çıkış tarihi olarak anlıyoruz. İstanbul'da yapacağını anlıyoruz. Çünkü peygambere soruyorlar hangi şehir diye, hangi Medine diye. Konstantiniye diyor, İstanbul'da diyor. İstanbul'da çıkan Hazreti Mehdi'nin 1400, Hicri 1400 yani 1980 yılında göreve başlayacağını anlıyoruz buradan. Nitekim Üstad Said Nursi de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati diyerek zaman veriyor. Hicri 1400'de çıkacağını bildiriyor. Tabii. Dolayısıyla bunu da buradan da şahsın manevi olmadığını anlıyoruz. Hem zaman bildiriyor hem şahsın manevi olmadığını. Ayrıca bakın bir yerde daha zaman bildiriyor. Hutbe-i Şamiye'de, Şam hutbesinde diyor ki ta 1371 senesinden sonraki alemi İslam'ın mukadderatına, kaderine yani nazar eden, göz atan Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler. Devam ediyor. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra. Şimdi 30-40 sene sonra dediği zaman Üstad 1371'de yapıyor bu konuşmayı. Değil mi? Hicri 1371 tarihinde.
30-40 senesi, yani miladi 1951.
Evet, 51. Bunun 30-40 sene sonrası Hicri 1401 ve Hicri 1411 yapar. Hicri 1401 1980 senesini, 1981 senesini veriyor. 1411'de Hicri miladi 1900 91 senesini veriyor. Bakın 1981 1991 de faaliyetlerine başlayan ve devam eden bir kişi, bizzat bir şahıs anlıyoruz. Değil mi buradan çok açık bir şekilde? Tabii. Yani her yönden çok açık. Bakın zamanını da bildirmiş, yer bildirilmiş. Mesela yapacağı faaliyetleri anlıyoruz. Ne yapıyor? Birinci vazifesi, en önemli vazifesi diyor hatta. Darwinizm ve materyalizmi susturan birisi. Kendi zamanları bunun mümkün olmadığını söylüyor. Hayatın geniş dairesinde diyor. Neden? Çünkü Bediüzzaman Said Nursi'nin döneminde internet var mıydı? Radyolar, televizyonlar değil mi? Böyle imkanlar yoktu. Ancak şimdi dönemde mümkün böyle bir faaliyet, dünya çapında susturmak. Kendisinin döneminde mümkün olmadığını söylüyor. Bu kendisinin de olmadığını gösterir ve Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda, yani şimdiki zamanda gelecek biri olduğunu da ispatlar aynı zamanda.
Evet, bir de Said Nursi Hazretleri şeyi de açıklıyor. Yani Risaleleri Hazreti Mehdi kendine bir program olarak kullanıyor. Yani onu da söylemesi zaten Hazreti Mehdi'yi zemin hazırlayan bir insan olarak kendini tanıtıyor. Ve bunu böyle bir şevkle, yani bir övünç kaynağı olarak söylüyor. Evet. Hazreti Mehdi'nin bir askeri, onun bir yardımcısı olarak kabul edilmek istiyor. Yani kesinlikle öyle bir Hazreti Mehdi olduğuna dair bir iddia olmadığı gibi olmadığını zaten defalarca söylüyor. Onun da delillerini zaten söylemiş. Hazreti Mehdi'nin Seyit olacağını söylüyor. Peygamber Efendimiz'in soyundan geleceğini söylüyor ama kendisinin Seyit olmadığını aynı zamanda ifade ediyor. Bir başka yerinde gene senin de söylediğin gibi ahir zamanda gelecek zat diyor. Mesela Sikke-i Tasdiki Gaybi sayfa 9'da ahir zamanda gelecek zat. Yani ileride gelecek zat. Üç vazifesi diyor. Şimdi üç büyük Mehdi'nin, ahir zamanda gelecek olan bu büyük Mehdi'nin üç tane vazifesi var. Ve bugüne kadar her yüzyılda bir Mehdi gelmiş insanlara önderlik yapmak, dini aslına döndürüp onların hidayetine vesile olmak için. Ama bunların hepsi bir görevi bir cihette yapmışlar. Yani bu üç büyük görevden bir tanesini ve belirli bir bölgede, yani geniş dünya çapında değil. Zaten eski dönemde buna ihtimal de vermiyor. Yani teknoloji olsun, diğer konular olsun, yani böyle bir imkan da yok, çok az. Şimdi bu üç görevin birleştiği dönemi ahir zaman, yani şu yaşadığımız dönem olarak Said Nursi izah etmiş. Ve baktığımız zaman da hakikaten bu dönemdeki teknolojik gelişmeler buna imkan sağlıyor. Ve üç görevin de birlikte yapıldığı şu ana kadar bir dönem devir yok. Ve sadece bu dönemde yapılacak diyor. Bu da çok önemli. Ve bunu söylerken üç vazifesinin en mühimi, yani en önemlisi ve en büyüğü, en kıymetdarı, yani en kıymetlisi olan imanı tahkikiyi neşr, yani gerçek imanı yayma. Yani en büyük görevi olarak gerçek imanın yayılmasını söylüyor. Ve ehli imanı dalaletten, iman edenleri sapmaktan kurtarmak. Bu hakikatler anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat, yine burada tekrarlamış Said Nursi, yani sonra gelecek. Yani sürekli Said Nursi bunu, yani maşallah Said Nursi Hazretleri de çok keramet sahibi, çok değerli bir İslam alim, İslam büyüğü. Bu sonraki kuşaklara, bu dönemde yaşayanlara da bir mesaj olsun diye daha böyle, yani üstüne basa basa birçok yerde, külliyatta 64 yerde bunu tekrarlamış. Zat, şahıs diyor Hazreti Mehdi. Yani mübarek şahıs, ileride belki insanların şüpheye düşebileceğini ya da bu tür iddialar olabileceğini düşünerek ve çok açık bir şekilde defalarca tekrarlamış bu konuyu. Gerçekten de biz şimdi her okuduğumuzda çok net her satırından anlıyoruz. Sonra gelecek diyor. Yani o dönemde değil, kendisinden sonra gelecek. O mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Yani üstadın kendi yazdıklarını da Hazreti Mehdi kullanacak.
Evet, bu senin söylediğinle ilgili başka bir yerde üstad da şöyle diyor. Emirdağ Layıkası sayfa 260'ta. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani bir nevi Mehdi. Çünkü her asırda hadis de var. Her yüzyılda bir üstad söylüyor, müceddit geliyor. Her yüzyılda bir Müslümanları imana sevk eden, doğru yolda tutan Allah'ın bir elçisi olarak bir müceddit her yüzyılda geliyor. Ve onları üstad bir çeşit Mehdi olarak söylüyor. Diyor ki bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri, ayrı ayrı her biri o saydığımız üç vazifeden birisini bir yönden sadece bir yönden yapması, bir cihetle yapması itibariyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlardır diyor. Bakın ahir zamanın büyük mehdisi, hem şahıs olduğunu burada anlıyoruz, ahir zamanın büyük mehdisi, hem de bir nevi mehdilerden farklı olan bir mehdi, yani büyük mehdi olduğunu üstad özellikle vurguluyor. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer husus da, bakın daha önceki bir nevi bir çeşit mehdiler ve mücedditlerin hepsi bir şahıs. Mesela üstad bir müceddittir, kendisi bir şahıs. Ondan evvel diğer mesela İmam Rabbani var, bir müceddittir, bir şahıs.
Mevlana Halit,
üstattan bir evvelki müceddittir, o büyük evet. Şahıslardandır. Bir kişidir ve gelmiş geçmiş bütün mücedditler ve bir çeşit mehdilerin hepsi bir kişidir. Herkes bir kişiyken ahir zamanın o büyük mehdisi nasıl şahsı manevi olabilir? Evet. Hangi akıl ve mantıkla bu söylenebilir? Evet. Yani dünyada böyle bir şey görülmemiş ve bütün mücedditler bir çeşit olan mehdilerin hepsi şahıs olarak gelmişler. Belli ve açık ki ve üstad da vurguluyor ki ahir zamanın büyük mehdisi olacak kişi olan ve günümüzde alametleri beliren kişi de ahir zaman büyük mehdisi bir şahıs, bir kişi.
Evet.
Çok açık değil mi? Yani anlaşılır yani böyle anlatıldığı zaman.
Evet.
Ya üstad çok delil vermiş bir de Bediüzzaman Said Nursi. Ben şimdi demin cümlem yanlış kalmıştı da onu tamamlayalım. Bu Şam hutbesinde yaptığı konuşmadan okumuştum. Ta 1371 senesinden sonraki diyerek, Hicri 1371'i kastediyordu. Diyor ki devam ediyordu. Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra, yani 1371... 30'u eklediğimiz zaman 1401, 1981 ediyordu. 1371'e 40'ı eklediğimiz zaman da 1411 ve 1991 ediyordu. Fen ve hakiki marifet, yani müsbet ilimler ve sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi, günümüzde olduğu gibi, ve medeniyetin mehasını, medeniyetin iyiliklerini, o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o 9 manileri mağlup edip dağıtmak için tahariyi, hakikat meyarlanını, hakikati araştırma meyli ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini o 9 düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Bakın çok net bir zaman veriyor değil mi? Yaptığı konuşma 30-40 sene sonra diyor ve yarım asır sonrasını veriyor. Bu tam işte günümüze geliyor. 1981, 1991, 2001 tarihlerini veriyor değil mi? Nitekim bakın tekrar devam ediyor. Bu zamanda 71'de Fecr-i Sadık. Yani tan yerinin Fecr-i Sadık tan yerinin ağarması. Güneş doğmadan önceki kızıllık anlamına geliyor. Sabah vakti başladı veya başlayacak diyor kendi zamanı için. Eğer bu Fecr-i Kazip, yani sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık da olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık, yani Fecr-i Kazip'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma, asıl aydınlanma, ikinci aydınlanma çıkacak. 1371'e 30'u eklediğimiz zaman 1981, Hicri 1371'e 40 eklediğimiz zaman da miladi 1991 tarihlerini elde ediyoruz. Dolayısıyla bir şahıs çıkacağı zaman yapacağı icraatlar değil mi? Tek tek o şahıs, o zat diyerek de defalarca vurgulanmış. Bakın 64 yerde vurgulanıyor. Yani dolayısıyla bunun böyle olmadığını iddia eden bir kişi mutlaka anlamazlıktan geliyordur. Ya bilgisizlikten söylüyordur bunu ya da anlamazlıktan geliyordur. Herhangi bir sebepten dolayı.
Başka bir yerde Emirdağ layıkasında sayfa 266-267'de yine üstad o zat diye bahsediyor Hazreti Mehdi'den. O zat bütün ehli imanın, yani iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, yani İslam birliğinin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden, özellikle Peygamberimizin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, yani Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla o vazifeyi uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çok büyük bir görevi var. Bu görevi yaparken Hazreti Mehdi'ye yardım ediliyor. Yardım var. Burada bunu açıklamış. Yani büyük bir görev var ve bunu başarırken de Hazreti Mehdi'ye bütün ehli iman, yani iman edenler, burada tek tek Said Nursi bunları açıklamış. Diyor ki iman edenler diyor. Manevi yardımlarıyla ve İddiat-ı İslam'ı muavenetiyle, yani İslam birliğinin yardımlaşmasıyla. Demek ki Hazreti Mehdi zamanında, Hazreti Büyük Mehdi zamanında, ahir zamanda İslam birliği olacak. Ve bu İslam birliğinin birlikte yardımlaşmasıyla böyle bir ortamda ve bütün ulema evliyanın, yani alimlerin ve velilerin de, aynı zamanda alimlerin ve velilerin de yardımıyla ve bilhassa diyor Said Nursi, özellikle peygamberimizin neslinden çok sayıda bulunan peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla diyor. Yani peygamber neslinin de Hazreti Mehdi'ye yardımları olacak, birlikteliği olacak. İşte bu birliktelikle beraber o vazifeyi, yani büyük görevi Hazreti Mehdi icra edecektir.
Evet. Başka bir Emir Dahi Layıkası'ndan önemli bir, bu konuyu çok güzel ifade eden bir bölüm okuyorum. İsterseniz ilgili yerini okuyayım önce, sonra üstünü de okuruz. Diyor ki Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez diyor. Bakın bizzat kendisi diyor. Yani Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinden bahsediyor üstad yukarıda. Diyor iman edenlerin sapmasını engellemek için bu vazife diyor iman çalışmasını anlatıyor. O çok uzun zaman araştırma ve meşguliyet gerektirdiğinden diyor. Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye.
Bizzat kendisi. Olmasa olur mu?
Tabii yani şahsı manevinin bizzatı evet. Kendisi yani bizatihi kendisi diye bir kavram yok.
Evet, evet.
Ancak kişinin kendisiyle ilgili denebilir. Değil mi? Bizzat kendisi İnşallah. Diyor zaten. Yani bizzat Hazreti Mehdi'nin kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez diyor. Tabii bu zat kelimesi 63-64 defa hakikaten Risale-i Nur'da geçiyor. Ve Üstad onu çok detaylıca izah ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacağını söylüyor. Hazreti Mehdi'nin vazifesini bizzat kendisi görmeye müsaade etmez diyor. O diyor ileride gelecek o şahsın, o şahsın diyor. O büyük kumandanın ben bir öncüsüyüm diyor. O büyük vazifeyi yapmaya çalışır diyor kendisi o zat diyor. Sürekli mesela bundan bir asır sonra Şualar sayfa 605'te. Kendi yaşadığı dönemden bir yüzyıl sonrasını kastediyor. Bundan bir asır sonra yani şu an yaşadığımız dönem tam. Zulümatı, karanlığı dağıtacak zatlar ise, kişiler ise yani maneviyat değil, şahsı manevi değil, zatlar, kişiler ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir.
Öğrencileri.
Tabii Hazreti Mehdi, üstad yukarıda da söyledi Hazreti Mehdi ve talebeleri.
Talebeleri.
Bizzat o vazifeyi, o karanlığı dağıtacak. Zaten bir iman çalışmasını ve müceddit olarak her zaman kişiler yapmıştır. Demin dediğimiz gibi. Daha belki müceddidler de birer kişidir. Şahsı manevi dünya üstünde bir müceddit olmamıştır. Dolayısıyla Kur'an'daki birçok ayetin muhatabı olan, o yönde işaret edilen bütün kıssalardaki Hazreti Mehdi'nin, Peygamber Efendimiz'in soyundan olan, dünyayı İslam'a hakim edecek olan, vesile edecek olan kişinin bir şahsı manevi, bir manevi şahıs olması düşünülemez. Elbette ki herkes gibi dünyadaki geçmiş bütün peygamberler, bütün mücedditler, bütün elçiler, değil mi, iman çalışması yapan, bütün herkes gibi Hazreti Mehdi de bir kişidir evet. Doğal olarak. Evet, devam edelim. Belki o nur-i imanın, yani imanın ışığının dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman ancak öyle tanınabilir diyor. Yani ahir zamanın şahısları, Mehdi, Deccal gibi ve Hazreti İsa, onlar ancak imanın nuruyla, bir insanın kendi imanının gösterdiği ışıkla hakikaten, onun gösterdiği, onda gördükleri iman, iman çalışması, ahlakı, Kur'an'a uygunluğu, hadise uygunluğu ve tebliğiyle o kişiyi ancak kişinin kendi imanı varsa ve o imandan, iman bakış açısıyla o ışığı varsa onunla görebiliyorsa tanıyabilecektir diyor Deccal'i, Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı inşallah. Dolayısıyla onun, o kişilerin de hepsinin birer kişi oldu. Mesela Deccal hocamız izah etti kaç defa, bunların hepsini biz tekrarlıyoruz şu anda. Deccal bir kişi, Mehdi nasıl bir kişi olmuyor, değil mi? Yani Deccal bir kişi, değil mi? Darwin mesela, Darwin bütün dünyaya Allah'a inkar felsefesini yaymış. Bunu bir şahsı manevi yapmıyor, bir kişi ortaya çıkartıyor ve bir kişi insanların beynini bulandırıyor. Dünyayı fesada sürüklüyor ve bu bir kişidir. Ama Mehdi bir maneviyattır. Olabilir mi böyle bir mantık? Tamamıyla yanlış. Üstad da bunu öyle olmadığını izah ediyor. Tabii ki Deccal de bir kişidir. Mehdi de bir kişidir.
Evet.
İnşallah.
Yani çok, o kadar çok delil var ki yani Said Nursi'den deliller var. Said Nursi'nin dışında da deliller. Yani peygamberimizin hadislerinde fiziksel özellikleri olduğu gibi tarif edilen bir insan var. Değil mi hadislerde? Evet. Geniş alınlı, bakın kavisli kaşları olan, saçları ve sakalı siyah olan, sakalı kenarda ince yapıda, ince, çenesinde daha uzunca olan, tek kaş çatma çizgisi olan, tek kaş çatma çizgisinin altında hafif bir çukurluk olan, alnında hafif bir yara izi bulunan, yanağında siyah olmayan cilt renginde bir beni olan, dişleri parlak olan, gözleri hafif çekik olan, gözleri yeşil olan, geniş omuzlu, geniş karınlı, geniş uydukları olan, yani vücudunun boydan boya geniş olduğunu anladığımız, sırtında peygamberimizin sırtındaki bene benzeyen bir beni, kalp hizasında ve ikinci yaprağa benzeyen, hatta yaprağında Mersin yaprağı gibi deniyor, tarif edilen, bakın iki tane beni olan, bacağında bir beni olan, Hazreti Peygamber'in soyundan olan, yani Seyit olan, Arap soyundan geliyor, Türk olacağı anlaşılan ama inşallah, İstanbul'da faaliyet gösteren, birisi tarif ediliyor. Bakın bu bir insan tarifi değil mi? Değil mi? Ve çok sayıda hadiste bildiriliyor özellikleri çok açık bir şekilde. Dolayısıyla yani bu deliller zaten şahsın manevi olmadığını, bir şahıs olarak beklendiğini, yapacağı faaliyetler, hatta konuşurken sağ elini ağırlıklı olarak kullandığı, değil mi?
Evet.
Bu özellikleri çok net tarif edilen bir kişi. Zaten şekilleniyor değil mi? Özellikleriyle böyle açık bir şekilde bildirilen bir şahıs olduğunu anlıyoruz inşallah.
Evet. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Demin Tarkan hocam okudu fakat ben de onunla ilgili bir şeyler eklemek istiyorum. Üstad Mektubat eserinde sayfa 411-412 de diyor ki ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Günümüzde işte terörün, anarşinin yükseldiği, ahlak, dejenerasyon, değil mi? Her şeyin, savaşların olduğu, Müslümanların zulüm gördüğü bir dönem yani bu dönem. Bu zamanı kastediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Elbette en büyük bir müştehit. Bakın, Mehdi için diyor ki en büyük bir müştehittir diyor. Yani içtihat eden kişi. Şahsı manevi içtihat edemez. Yani 100.000 kişilerin oluşan bir manevi topluluğun içtihat etmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ancak mesela mezhep imamları içtihat etmiştir. Değil mi? İşte Hanefi mezhebi var, Şafii mezhebi var, İmam Şafii, İmam Hanbeli. Bunların hepsi birer mezhep imamıdır ve içtihat etmişlerdir. Yani müçtehittirler. Evet. Ve hepsi birer de kişidir. Yani geçmişte hiçbir zaman içtihat eden birisinin şahsı manevi olduğu görülmemiştir. Ve bütün müçtehitler de birer kişidir. Üstad Mehdi için en büyük bir müçtehit diyor. Yani döneminde gelmiş geçmiş bütün müçtehitlerin en büyüğü olacak diyor. Zaten İlk başta senin de dediğin gibi mezhepler o kendisine tabi olunacak. Mehdi'nin kendi mezhebi Kur'an ve sünnetten ve o en büyük müçtehit olacak. Diğer içtihat edenlerin hükmü kalkmış olacak. Diğer evet. Mezhep içtihatlarının. Devam ediyor. İçtihat eden en büyük İslam alimi demek müçtehit. Hem en büyük bir müceddit. Üstad Bediüzzaman kendisi de müceddit. Ama Mehdi'nin daha büyük yani en büyük bir müceddit olduğunu söylüyor. Müceddit, dini aslını ortaya koyan, dini yenileyen, 100 senede bir gelen diğer müceddidlerle Mehdi'nin farkının o müceddidlerin en büyüğü olduğunu söylüyor. Evet. Ve geçmiş müceddidler, demin de bahsettiğimiz gibi, hepsi birer şahıstır, birer kişidir. Dolayısıyla Hazreti Mehdi de kişi olacaktır. Üstad ona izah ediyor.
Ki bunu söyleyen Bediüzzaman Said Nursi, 1000 yılın müceddidi olan bir kişi söylüyor yani değil mi? Üstad evet. Söylüyor bunu.
Devam ediyor, vasıflarını sayıyor. Hem hakim, bakın hakim diyor. Yani bildiğimiz mesela yargıç evet. Konumunda. Yani adaleti dağıtan, adaleti tesis eden kişiye hakim denir. Kararlar veren, doğru karar veren, adaletli karar veren, herkesin hakkını, hukukunu, toplumların, kişilerin, ülkelerin hepsinin hakkını, hukukunu koruyan kişidir hakim. Üstad kendisi mesela hakim olmadı. Şanla şerefle mahkum oldu. Mesela 30 yılı Medrese-i Yusufiyelerde geçti. Çok büyük şeref, çok büyük güzellik. Hazreti Yusuf'un sünneti diyebiliriz Allah'ın izniyle. Allah'ın insanı kemale erdirdiği, çok büyük sevaplar ve güzellikler olan bir yerdir hapishane, Medrese-i Yusufiye. Üstad oraları da çiçek bahçesine döndürdü bir nevi. Oradaki ne insanların hepsini Risale-i Nur'u okuyan, güzel namaza başlayan Müslümanlar haline getirdi. Gittiği her yerde çiçekler açtı yani üstadın.
Evet.
O yüzden çok şerefli bir şeydir mahkumiyet. O ayrı bir konu. O bir güzellik. Ama üstad Mehdi için hakim olacaktır diyor. Yani adaleti dağıtan kişi olacaktır diyor. Ona sorulacak, ona da danışılacak ve o adaleti dağıtacak. Dolayısıyla bir şahsı manevi, değil mi, milyonların oluşturduğu bir topluluğun bir adalet dağıtması bir söz konusu olmaz. Hakim bir kişidir ve adaleti o dağıtır. Hem Hazreti Mehdi hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi, irşat eden, doğru yolu gösteren kişi, gelmiş geçmiş bütün mesela güzel tarikatlarımızda, cemaatlerde her zaman o mürşit bir kişi olmuştur.
Evet.
Başka birisine el vermiştir. Eğer kendisi vefat ettiyse önceden söylemiştir. Daha sonra bir başka kişi mürşit olmuştur. Yani irşat eden olmuştur. Dolayısıyla mürşitler her zaman bir kişidir. Onların böyle hikmetli sözlerinden, güzel anlatımlarından, kendi kişisel ahlaki şahsiyeti özelliklerinden kaynaklanan bir vasfıdır mürşitlik ve o bir kişiye ait bir vasıftır. Şahsı manevi değildir. Dolayısıyla Mehdi de mürşit olacak diyor üstad. Yani bir kişidir. Hem kutbu azam, yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi kutbu azam. Üstad Mehdi kutbu azamdır diyor. O Müslümanlar kime bağlanacak? Değil mi? Birisine bağlanacak, bir kişiye bağlanacak ki ancak o kutbu azam olabilsin, büyük kutup olabilsin. Bir kişi olması gerekir. Başka türlü olmaz.
Evet.
Maneviyat öyle bir şey olur. Diyor işte bir kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek. Yani nurlu bir kişiyi gönderecek diyor. Bakın bir, yani bir, bildiğimiz bir. İki değil, üç değil veyahut manevi değil. Zat, kişi, nurani, nurlu. Nurlu bir kişi. Değil mi? Bundan ne anlaşılır?
Evet.
Yani aslında çok açık ama bunları böyle izah etmek elbette bir hayrı vardır. Allah bunları konuşturduğuna göre anlamayan, anlamamış olan kardeşlerimize vesile oluyordur belki.
Zaten
faydası olur.
Üstadın bu kadar vurgulaması öyle olacağını bildiğini anlıyoruz oradan. Yani ısrarla, değil mi? O şahıs, o zat diyerek kendisi vurgulamış. Şimdi üstadın bir özelliği var. Gelecekte olacak olaylardan bahsediyor. Yani biliyor. Bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Allah Kur'an'da gaybı elçilerinden dilediklerine bildireceğini bildiriyor. Üstad Said Nursi de bir nevi elçidir. Döneminin inşallah müceddidi. Dolayısıyla geleceğe yönelik bazı bilgiler veriyor. Ve böyle olacağını bildiği anlaşılıyor. Bundan dolayı çok sık olarak vurgulamış ve ısrarla detaylı anlatmış. Mesela diyor ki şu alar sayfa 368'de şöyle bir ifade var. Bakın diyor ki Said itiraznamesinde demiş ki ben Seyit değilim. Yani ben peygamberimizin soyundan gelmiyorum. Mehdi Seyit, yani peygamberimiz soyundan olan kimselere biliyorsunuz Seyit deniyor. Mehdi Seyit olacak diye onları reddetmiş. Yani burada hem kendisinin Mehdi olmadığını vurguluyor, hem de aynı zamanda gelecek olan bir kişiden bahsediyor. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olan. Çok açık bir şey yani, değil mi inşallah?
Evet.
Şualarda bir bölüm var. Yine tamam. Üstad Hazreti Mehdi'nin bizzat olduğunu belirttiği, açıkça yazdığı. Şualar sayfa 465'te. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili açıklaması şudur ki Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi. Yani üstad burada açıkça söylemiş Hazreti Mehdi'nin birçok vazifesi var ve birçok alanda var. Ya bunları ancak bir şahıs yerine getirebilir. Mesela siyaset aleminde yapacağı vazifeler var. Mesela şahsi manevi, yani maneviyat bunu gerçekleştiremez. Yani mutlaka bir şahıs olması lazım. Bir şahısın liderliğinde ancak bu icraatlar olabilir. Mesela diyanet aleminde yine aynı şekilde, saltanat aleminde ve cihat aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi. Yine bu konuyla ilgili Emirdağ layıkasında da yine 266 ve 267. sayfalarda ehli imanı dalaletten muhafaza etmek. Yani iman edenleri doğru yoldan sapmalarını engellemek. Yine Hazreti Mehdi'nin bir görevi. Tabii bu yolda büyük çalışmalar yapacak. Yani dünya çapında çalışmaları olacak. Materyalizmi, Darwinizmi yok eden büyük çalışmalar verecek. Dünyada imanın yeniden güçlenmesine vesile olacak. Ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikatle, araştırmayla meşguliyeti iktiza ettiğinden, gerektirdiğinden. Yani bu büyük vazifeyi tabii yaparken çok fazla araştırma gerekecek. Çok fazla işgaliyet, yani meşguliyet gerekecek. Bu sebeple Hazreti Mehdi'nin, yani gene şahıstan bahsediyor üstad, o vazifesini, yani bu büyük vazifeyi, imanı güçlendirmek, bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez diyor. Yani bizzat, yani kendisi olarak. Yani burada hem şahıs hem de şahıs olarak bizzat kendisi bu görevi görmeye vakti ve hali müsaade etmez diyor. Çünkü ona tabii ki yardım edenler olacak. Kendinden önceki Risale-i Nur'lara istinaden onlardan istifade edecek. Kendinden önce bir taifenin, yani bir grubun, bilim adamının yaptığı çalışmalardan istifade edecek. Yani burada şahsi manevi olmadığı çok açık. Yani bu bir şahıs, yani bu hak vakti müsait olmayan şahsi manevi olur mu? Öyle mi? Yani vakti müsait olmayan insan olur ancak. İnsanın vakti müsait olmaz. Hali müsait olmayan insan olur. Dolayısıyla burada gene üstad açıkça burada şahsi manevi olmadığını, Hazreti Mehdi'nin şahıs olduğunu vurgulamış. Evet.
Evet. Demin doktor hocamın okuduğu zamanı gösteren alıntıda şöyle diyor üstad hazretleri sözlerde: İstikbali dünyeviye de dünyanın geleceği. Yani sahabe döneminde de itibaren başlıyor. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, bir gerçeği asırlarında yakın, garip yakın zannetmişler. Hep Mehdi'yi hep beklemişler o dönemden beri. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyince, o güzel vasıflarını anlattıkça Müslümanlar şevklenmiş. Öyle bir güzel bir önderin ne zaman geleceğini hep gözlemişler. Hep gözlenen Mehdi'dir, beklenen Mehdi, Mehdi'yi muntazır o yüzden. Ya geçmişte de hep gözlenmiş. Hep acaba biz yetişecek miyiz, onu görecek miyiz, bizim zamanımızda çıkacak mı diye. O zamandan beri hep gözlenir ama diyor üstad 1400 sene sonra gelecek diyor. Tam Hicri 1400'de dediğin gibi. Ve onunla ilgili şöyle devam etmiş: hem şu sırdandır ki Hazreti Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek şahısları çok zaman evvel, daha önceleri, hatta tabiin, yani sahabeden sonraki dönemde de beklemişler. Yetişmek umudunda bulunmuşlar, yetişmek istemişler ona diyor. Bakın, Hazreti Mehdi ve Deccal, Süfyan Deccal gibi ahir zamanda gelecek şahısları açıkça söylemiş üstad. Evet. Yani şahıslar. Süfyan da, Deccal de, Hazreti Mehdi de birer şahıstır. Ve bütün Müslümanlar 1400 yıldır Mehdi'yi beklemişlerdir. Manevi ruh olan, yani cismi varlığı olmayan bir şey beklenmez. Bütün Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'in müjdesine binaen, sallallahu aleyhi ve sellem, detaylı tariflerine binen bütün Müslümanlar bugüne kadar Mehdi'yi beklemişler ve bir şahıs olarak beklemişlerdir.
Evet.
Sohbetimize devam edeceğiz. Devam etmeden önce kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımız arasında hocamız Sayın Adnan Oktar değil ama Sayın Erkan Sayan katıldı. Buyurun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Programımızın ilk yarısında Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olmadığından bahsettik. Evet. Siz yeni katıldınız, bu konuda söylemek istediğiniz bir şey
ben
var mı?
Ben de izledim zaten programın ilk kısmını. Zaten arkadaşlarımız sağ olsunlar bütün delilleriyle olayı ortaya koydular. Hakikaten Said Nursi Hazretleri çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Zaten bunun dışında, yani normal düz mantıkla baktığımızda zaten bunun böyle olamayacağı da çok açık. Yani ben onu vurgulamak isterim. hem adetullah'a aykırı hem hayatın normal akışına aykırı bir durum. Her fikrin, her hareketin mutlaka bir lideri olur. Evet. Yani dünyada bunun aksi bir durum hiç oluşmamış. Şu anda da baktığımız zaman bir siyasi parti varsa onun mutlaka bir lideri var.
Evet.
Her ülkenin bir lideri var. Küçücük bir dernek bile kurulsa bunun mutlaka bir lideri oluyor. Yani bir aktivite varsa, yapılan bir hareket varsa, yapılan bir iş varsa mutlaka onu yapan insanlar olur. Bu yapılırken bir düzen olması gerekir. Bu düzenin içinde de mutlaka bir baş olması gerekir. Zaten Allah'ın adetullahına baktığımızda Kur'an'da mutlaka bütün dinler Allah'ın dilemesiyle, seçtiği kullarına vahyetmesiyle ve onların vesile olmasıyla gelmiş.
Evet.
Allah dileseydi bir anda birçok insanın iman etmesini sağlardı. Ve o şekilde o din yaşanmaya başlayabilirdi. Ama Allah her seferinde seçtiği kullara vahyetmiş, ilham etmiş, kitap indirmiş veyahut var olan bir kitabın tebliğini emretmiş. Ve bu şekilde o din ilk defa dünyaya da bu şekilde gelmiş. Tekrar Müceddidler kanalıyla anlatılırken hep bu yolla anlatılmış. Tarihe baktığımız zaman hep bunu görüyoruz. Şimdi biz ahir zamanda meydana gelecek bir İslam hakimiyetinden bahsederken, Kur'an ahlakının bütün dünyaya yayılacağını anlatırken, bunun başka türlü olmasını düşünmek zaten akla ve mantığa da aykırı. Yani bu mutlaka böyle bir faaliyet olacaksa bunu yapacak insanlar olacaktır. Bu insanların mutlaka bir lideri olacaktır. Ve her zaman olduğu gibi bu lider doğal bir lider olacaktır. Yani sonradan insanların kendi arasında seçmesiyle değil, Allah'ın seçtiği, Allah'ın hidayet verdiği, ilim verdiği, hikmet verdiği ve bu vesileyle de dinini insanlara anlatmakta aracı olarak kullandığı bir insan olacaktır. Ki zaten hocalarımızın da onlarca belki yüzlerce delille hem müceddidlerin anlattığı, Said Nursi Hazretleri'nin anlattığı, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin desteklediği deliller de bunun böyle olduğu zaten çok açık. Yani onun aksini iddia edenler orada çok ciddi bir hata yapıyorlar ama yavaş yavaş da bu hatadan inşallah vazgeçiyorlar.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin en önemli vazifesinin üstadın izahlarıyla Darwinizm ve materyalizmi yok etmesi olduğunu anladık. Hakikaten dünyada Darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor. Yani İnşallah. O dönemde olduğumuzun çok önemli delillerinden biri olmuş oluyor. Şimdi biz yine bir fosil gösterelim. Hocamız 300 milyon fosilin olduğunu dünyada ortaya çıkarttı. Bakın burada bir kozalak fosili görüyoruz. Ki 200 milyon yıllık, bakın bu iç kesiti, bu dış kısmı, kozalan, tam 200 milyon yıllık bir fosil. Bunun günümüzdeki haline baktığımızda tıpatıp aynısı olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi günümüzdeki halini göstereceğim. Bu da günümüzdeki halim. Özür dilerim, çıkmadı. Tamam, bu da günümüzdeki hali. Bu neyi gösterir? Bir şey 200 milyon yıl boyunca değişmiyorsa, çıktığı gibi ise aynen, evrimin olmadığını gösterir değil mi? Bunun gibi 300 milyon tane kanıt var işte böyle. 300 milyon kanıt, yani fosil, evrimin kesin olarak olmadığını, Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyuyor. Bugüne kadar hiçbir Darwinistin zaten fosil getirdiği vaki değil. Neden? Çünkü fosiller evrimin olmadığını ama Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Yani bir şeyin hiç değişmemesi, hiç evrimleşmemesi anlamına gelir. Evrim olmaması, o da tabii Allah'ın yarattığının bir kanıtıdır. Çünkü ilk çıktığı haliyle yüz milyonlarca yıl boyunca aynı kalmış ve ilk olarak da mükemmel, eksiksiz, en kompleks haliyle çıkıyor. Bu da Allah'ın yarattığını kanıtlar. Bu gazetelerde çıkan haberler var ve bizim de bildiklerimiz var yani böyle kendi izlenimlerimiz. Yani Türkiye'deki istatistiklere göre Türkiye'de açılan işkence davaları oluyor. Polise karşı açılan işkence davalarında. Şimdi bunu tabii başbakanımızdan bir istirham ediyoruz her şeyden önce. Bir ricamız olacak. Bu konuda bir araştırma yapılması. Hangi konuda? Polislere karşı açılan işkence gördüğünü söyleyen, iddia eden kimselerin davalarında mağdur olduğunu söyleyen kimseler hep kaybediyorlar. Polislere bir ceza verilmiyor. Beraat alıyorlar yani bu şekilde. Tabii bu şu anlamda yani mahkemelerimiz tabii ki en doğrusunu yapıyorlardır hakimlerimiz. Fakat bu duruma baktığımızda şöyle bir intiba alıyor tabii. Yani kanunlarda bir aksama mı oluyor acaba? Ya da işte böyle bir tabii istatistik böyle durumlar devletin yönlendirmesi olabileceğini imajını da meydana getirebilir. Bu da hoş bir şeydi devletimiz açısından. Niye böyle bir imaj olsun? Mesela gazetelerde bakın haberler çıkıyor. Bu Milliyet gazetesinde çıkmış bir haber. Soruşturmalarda polis korunuyor diyor. Cezaevinde işkence görerek öldürülen Çeber skandalı sonrası kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Karakolları İnceleme Alt Komisyonu raporunu tamamladı. Raporda hakkında soruşturma açılan polislerin çok azının ceza aldığı, bu polislerin korunduğu izlenimine yol açacak kaygıların olduğu belirtildi. İşte bu izlenim, yani olmaması gerekir değil mi böyle evet. izlenimlerin? Hakikaten Başbakanımız bu konuya el atarsa bununla ilgili mesela daha iyi bilirler tabii kendileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulabilir. Acaba kanunun altyapısında bir eksiklik mi var? Kanunların işleyişinde mi bir eksiklik var? Bunlar tabii gözden geçirilebilir. Ayrıca bakın evet. Mesela Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önem var. Yeni Aktüel Dergisi'ne yaptığı bir açıklamada bu Yavuz Önem Beyefendi diyor ki şu ifadelere yer veriyor. Türkiye'de herkes işkencenin varlığından haberdar. Ama devlet işkenceyi tespit edemiyor. İşkencecileri bulamıyor. Mahkemeler bazı istisnalar dışında mağdurları değil işkencecileri koruyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı bugüne kadar 11 kişiden fazla işkence mağdurunu tedavi ettirdi diyor. Devam ediyor. Bu 11 bin dosya 11 bin işkence iddiası demektir. Her yıl açıklama yapıyoruz. Örneğin bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı 450 kişi işkence gördüğü için tedavi olmak üzere başvurmuştur diye. Aslında savcıların gelip bu 450 vakanın her birini ayrı ayrı soruşturması gerekir. Bizim 11 bin kişiye ulaştığımız süreçte savcılık bir tek soruşturma açmadı diyor. Aynı haberde emniyette görülen işkencenin ispatının güçlüğünü de söylüyor. Bakın diyor ki işkencenin sistematikliğinin kanıtlarından biri adli tıpın tutumu. Adli tıptan alınan raporlarda hemen her zaman darp izine rastlanmadı ifadesi bulunur. Yani işkence izi yok. Çünkü bağımsız değiller. Polisin yanındayken adli tıp doktorunun işkence raporu vermesi zor. Tabii bunun yani Sayın Başbakanımız da ilgilenirse bu konuyla inşallah. Evet. Önemli bir konu çünkü. Madem böyle bir istatistik var, böyle bir durum söz konusu. Bunun tabii kanunda bir eksiklik var. Nedir yani nereden kaynaklanıyor bu durum? Gözden geçirilmesi, araştırılması gerekir diye düşünüyoruz ve kendisinden de ricacıyız. Kesinlikle. Bu konuda bir araştırma evet, yapılması için.
Hayır, bir de bu bütün kurumlar açısından çok önemli bir şey. Mesela polis teşkilatı açısından da çok önemli. Çünkü zaten polis teşkilatının çok büyük bir çoğunluğu bunun dışında yani şerefiyle görevini düzgün bir şekilde yapan polis memurlarından oluşuyor. Bu işkenceci ekip çok az bir ekip olmasına rağmen ama bu vakalar ortaya çıkartılmadığı zaman işte bütün teşkilat hakkında böyle bir soru işareti ve kaygı meydana gelebilir. Halbuki vatandaşın polisine tam anlamıyla güvenebilmesi lazım. Yargıya tam anlamıyla güvenebilmesi lazım. Yargı da aynı şekilde çok büyük bir çoğunluğu gayet adaletli, dürüst bir şekilde işini yaparken, adalet dağıtmaya çalışırken, belki çok az bir kesim bu kayırma işlemini yaparken ama onlar tespit edilmezse o zaman ne olacak? Vatandaş acaba işte ben de polis teşkilatına düştüğümde böyle bir haksızlığa uğrar mıyım? Böyle bir şey olursa adalet yerini bulmaz mı? Diye bir kaygıya kapılacak ki bu tabii çok korkunç bir durum olur. Yani istenmedik bir durum
tabii
olur.
Tabii devleti de zan altında
tabii bırakıyor. Tabii devleti de bütün kurumlarını da zan altında bırakıyor. Dolayısıyla bu çok az olan kesimin hakikaten gerçekten de ivedilikle hemen tespit edilip ortaya çıkartılıp bu durumun düzeltilmesi lazım. İnşallah Başbakanımız bu konuya el atacaktır.
Mesela bakın burada da yine başka bir haber ki bu istatistikleri olduğunu doğruluyor. 309 bakın diyor ki haberde 309 polis işkence yaptı. İki kişi ceza aldı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından polislerin işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar hakkında bilgi edinmek için yapılan başvuruya verilen cevap polislerin nasıl korunduğunu gösterdi diyor. İşte böyle bir imajın olmaması için tabii. Başbakanımız konuyla ilgilenirse inşallah konu zaten kökünden hallolacaktır.
Evet, Adalet Bakanlığımız da keza.
Evet, tabii. Adalet Bakanlığımız da keza. Kur'an'da bahsetmiştik son iki gün. Allah'ın tarif ettiği çok özel yaratıklar var. Yani Allah söylüyor. Münafık ismi verilen. Yani iki yüzlü, yalancı, sahtekar anlamına geliyor. Aslında Allah'a inanmadığı halde Allah'a inanmış gibi görünüp, dindar gibi görünüp, Müslümanların içinde yaşayan, Müslümanların imkanlarından istifade eden, onların evlerinden, yemeklerini yiyip değil mi imkanlarından istifade eden ve dindarmış gibi görünen insanların olduğunu anlıyoruz. Zaten Allah çok sayıdaki ayette tarif ediyor, özelliklerini tarif ediyor. Mesela dedik işte Müslümanların evlerinde yaşıyorlar. Fakat çok korkaklar, risk almadan yaşamak için, çıkarları için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Nerede çıkar görürlerse oraya gidiyorlar. Önce Müslümanların arasında çıkar görüyorlar, oraya gidiyorlar. Daha sonra risk gördüklerinde onların yanından ayrılıp, hatta Müslümanlara Peygamberimiz döneminde özellikle mesela, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık yapanlarla işbirliği yapıyorlar.
Evet.
Değil mi? Güya kendi akıllarınca riskten korunmak için onların düşmanlık yapanların evlerine sığınıyorlar. Orada kalıyorlar. Müslümanların arasında kalmalarının tabii bir nedeni doğru, çıkar için. Orada onların imkanlarından yararlanıyorlar. Fakat bunların bir niyetinin daha olduğunu anlıyoruz. Yani ayetlerde bildiriliyor bu. İçinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Müslümanların arasında kalıp, onlar hakkında bilgi toplayıp ve bunları Müslümanların daha sonra aleyhine kullanan, ki Peygamberimiz döneminde böyleydi. Bunu gördük delilleriyle. Tabi Kur'an işari olarak ahir zamana ve Hazreti Mehdi dönemine de bakıyor. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olduğunu anlıyoruz. Yani onların arasında kalacaklar belli bir süre. Onların işte kaderlerinde olduğu kadar bir süre. Daha sonra bu topladıkları bilgileri Müslümanların aleyhine kullanacaklar. Hı hı. Çeşitli yollarla. Mesela onların aleyhinde davalar açabilirler. İftira kampanyaları gazetelerde, internet sitelerinde. Böyle olacağını anlıyoruz.
Şu an. İnşallah. Münafığı genel olarak tanımlayan bir ayeti okumak istiyorum ben. Yani birçok ayet var, bir tanesini. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa onlar inanmış değillerdir. Bir kere yani kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Bunu da akıllarınca insanları kandırmak için söylüyorlar. İman ettik diyorlar ama oysa iman etmiş değildirler diyor Allah. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Yani o dar akıllarıyla bunu yaparak insanları da kandırdıklarını zannediyorlar. Oysa ki Allah'ın izniyle Müslümanlar mutlaka eninde sonunda ikiyüzlülerin ikiyüzlülüğünü anlıyor. Allah zaten biliyor ve dilediği zaman da onu inananlara bildiriyor. Onlar sadece kendilerini kandırmış oluyorlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. İşte bunların bir özelliği de sürekli yalan söylüyor olmaları. Kalplerindeki hastalığı Allah artırdığı için bir türlü anlayıp kavrayamamaları. Ama evet, kendilerini çok akıllı zannedip herkesi kandırdıklarını düşünmeleri.
Hayır, bunların öyle çarpık bir kafa yapıları var ki Kur'an'da Allah zaten bildiriyor. Yani hayvanlardan daha aşağılıklardır diyor. Varlıkların en aşağısı olarak nitelendiriyor ve cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor sonsuza kadar. Haşa, bakın Allah'ın adaletsiz olduğunu düşünüyorlar. Yani Kur'an'da anlaşılıyor bu. Allah'ın adaletsiz olduğunu, peygamberin haşa adaletsiz olduğunu, imamın, kimse imamları adaletsiz olduğunu, dönemimize uygulayacak olursak tabii Hazreti Mehdi'nin adaletsiz olduğunu, böyle sapkın fikirleri var. Tabii bunu Müslümanların arasında bulunduğu süre içerisinde alenen dile getirmiyorlar. Ama birlikte olduklarında, ayrıldıklarında, diğer münafıklarla birlikte olduklarında bunu alenen dile getiriyorlar. Şimdi bunlar ibadet ediyormuş gibi görünüyorlar. Yani inanmış gibi dışarıdan ama kalpleri o şekilde değil. Kin ve nefretle dolu. Özellikle peygambere, Hazreti Mehdi'ye ve Müslümanlara karşı büyük bir kin ve nefretleri var. O kadar kibirliler ki haşa, bakın, Allah'tan kendilerini üstün görüyorlar. Allah'ın adaletsiz olduğunu düşünecek kadar İleri giden varlıklar, yaratıklar bunlar. Ama bir arada olduklarında bunları dile getirebiliyorlar. İşte böyle varlıklar. Şimdi onlarla ilgili isterseniz Kur'an ayetleri okuyalım hep birlikte. Ve anlatalım. Tabii şu önemli bir nokta. Kur'an'daki böyle konularda anlatım inşallah, yorum peygamberimizin sünneti ışığında, hadislerin ışığında. Evet. Ama yani fıkıhla ilgili bir konu olduğu zaman tabii mutlaka ilmihaldir. Yani ilmihale bakılması gerekir. O konuda kimse yorum yapamaz. Yani ilmihalleri takip ederiz inşallah ama tabii münafıklarla ilgili bir konuda anlayalım inşallah. Tabii, Allah'ın inşallah nasıl tarif ettiğini mesela başlayabiliriz. İlk ayeti Erkan Hocam okumuştu.
Evet.
Siz de isterseniz.
İnsanların öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Bakara Suresi 8. ayet. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Nisa suresi 142. ayet.
Size anlatarak gidelim.
Evet.
Mesela orada özellikleri bildiriyor Allah. Değil mi? Namaza kalkıyorlar. Yani şekilde ibadet ediyor görünüyorlar. Ama Allah isteksiz olduklarını bildiriyor evet. diyor. Başka ayetlerde de infak ettikleri zaman istemeden infak ettiklerini söylüyor Allah. Ama Allah'ın da kabul etmeyeceğini bildiriyor. Yani
inşallah.
Şeklen bakın gördüğünüz gibi namazda kılıyorlar, infak da ediyor gibi görünüyorlar. Değil mi? Oruç tutuyorlar. Şeklen böyle. Ama kalplerini bu inancı taşımıyorlar.
İnşallah.
Ve evet. önemli nokta yalnız olduklarında bakın ibadet etmiyorlar.
Evet.
Etrafında başkaları olduğunda özellikle onlara karşı gösteriş yapmak amacıyla, öyle dinler görünmek amacıyla ibadet ediyorlar.
İnşallah. Bu işte onların derin bir kavrayışa sahip olmamalarından kaynaklanıyor. Başka bir ayette bu şekilde Allah bize onu tarif ediyor. Çünkü inanan bir insan için namaz kılmak çok zevkle yapacağı bir şey. Şevkle yapacağı bir şey. Yani o zaten inandığı Allah'a yaptığı bir ibadet.
Evet.
Ama münafık için onun özünü kavrayıp anlamadığı için, yani gerçekten Allah'ın varlığına tam anlamıyla iman edip Allah'ın kadrini, azametini, kudretini gereği gibi takdir etmediği için o sadece göstermelik, hani şeklen yapması gerektiğini düşündüğü, insanlara göstermesi gerektiğini düşündüğü bir şey. Bir fiil. Yani o onun ibadetin şuurunda değil. Dolayısıyla da tabii buna üşenerek, yani yapmak zorunda olduğunu düşündüğü için üşenerek yapıyor. Ve onunla da yine insanlara gösteriş yapmak için, dindar gözükmek için. Bir şey verirken de o gerçek anlamda aslında bir infakta bulunmuş olmuyor. Yani Allah'ın rızasını kazanmak kastıyla Allah emrettiği için değil, hani insanlar onu bir şeyler verirken görsün, hani bu şekilde dindar zannetsinler, işte iyi bir Müslüman olduğunu zannetsinler diye yapıyor. Ama evet. tabii ki bunların hiçbirinin Allah katında bir kıymeti olmuyor.
Sürekli de şüphe içindeler. Bakın bir ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım, Tövbe suresi 110. ayet. Onların kalpleri parçalanmadıkça kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp gidecektir. Dırar mescidi kuruyorlar Peygamber Efendimiz zamanında. Kur'an'da ayetlerde bahsediliyor. Yani peygamberin dışında apayrı bir yapı ve Müslümanları da oraya çağırıyorlar. Hatta peygamberi de kendilerine tabi olmuyor. Yani peygamberin peygamber olduğuna dair şüphe içindeler. Allah'ın varlığı hakkında şüphe içindeler. Sürekli bir şüphe. Mesela Hazreti Mehdi'nin de Mehdi olduğuna şüphe içindeler. Mehdi cemaati içinde çıkacak olan münafıklar. Ve yani gittikleri zaman dahi onun için şüphe içinde kalıyor, devam ediyorlar. İnşallah. Ve o yürek şeyi oluyor onlara. Kalpleri parçalanmadıkça diyor. Ve bir bakın kurdukları bina diyor. Bir şey kuruyorlar. Bina insanların içinde bulunduğu bir yerdir yani böyle. Oradaki benzetme Allah alem, Allah en iyisini bilendir. Bir oluşum kuruyorlar belli ki münafıklar. Yani kendi başına kendi halinde şey yapan insan olmuyor. Mesela Hazreti Mehdi'den, cemaatinden, toplumundan ayrılıp kendi hayatını yaşamıyor münafık. Gidiyor başka bir münafığı bulup beraberce Hazreti Mehdi'ye, Müslümanlara, müminlere karşı aleyhte şey yapıyorlar, davranışta bulunuyorlar.
Evet, düşmanlık yapıyorlar.
Tabii düşmanlık yapıyorlar. Gidiyor aleyhinde iftira atıyor, aleyhinde yalancı şahitlik yapıyor belki. Değil mi? Değil mi? Başkalarına karşı kışkırtıyor.
Aleyhinde olanlarla işbirliği yapıyor.
Tabii. Yani yalan yanlış özellikle aleyhte olmayan şeyleri söylüyor. Evet. Başkalarını kandırıyor. Başkalarının kafasında onlar hakkında olumsuz imaj oluşturmak için elinden ne varsa gereken onları yapıyor. Yani kahpelik. Yani o kişiliği evet. öyle çünkü. Yani münafık, nifak sokan sürekli ve iki yüzlü anlamında klasik sahtekar. Yani Allah'a inanmadığı, şüphe içinde olduğu, ahirette de inanmadığı, şüphe içinde olduğu halde öyle gözüküyor mesela. Bundan büyük sahtekarlık olabilir mi? İnşallah. Müminlere evet tabii inandım diyor. Sonra şeytanıyla baş başa kaldığında şeytanlık yapıyor. Birbirleriyle baş başa kaldığında öyle değil mi mesela diyor. Arkadan konuşuyor. Gizli de fısıldaşıyor. Aleyhte konuşmalar yapıyor mesela. Yanına geldiğinde çok düzgün, güzel, böyle müthiş hürmetkar sevgi gibi. Kendi aralarında kaldığında müthiş böyle aleyhte, gizli konuşmalar. Tam klasik sahtekar tipi olduğu için bu kişiliksizliği yüzünden
evet. Birbirlerini de sevmiyorlar ama o çok önemli. Evet. Bakın. Yani münafık münafığı sevmez. Öyle gibi görünüyorlar ama birbirlerini hiç sevmiyorlar. Ya bunların aslında çok garip bir ruh hali var. Yani mantık yapıları çok çarpık. Allah bunu çok net olarak anlatılıyor Kur'an'da. Mesela evleri yenilen içilen yer, menfaat odağı olarak görüyorlar. Nerede menfaat görürse oraya gider. Yani ona biraz yemek ver, yiyecek içecek bir yer ver böyle. Altına bir araba bir şey gördüğü zaman böyle oraya akın ediyorlar hemen. Orada yaşamaya çalışır menfaat şeyinde. Ama o yanında bulunduğu kimseyi de sevmez o.
Tabii.
Hatta bakın kendi çocuklarını da sevmez bunlar. Yani ahirette zaten Allah bildiriyor. Kendi oğullarını, malları oğullara bir düşkünlükleri var ama kendi oğlunu mesela fidye olarak veriyor. Onu al yeter ki beni kurtar diye. Yani öyle bir gerçek anlamda bir sevgisi yok. Hatta bakın çıkar uğruna yani mal hırsı uğruna kendi çocuğunu öldürmekten çekinmez. Böyle yaratıklar bunlar. Yani öyle kimseye bir sevgisi yok. Haşa düşünün Allah'tan kendini üstün gören birisi. Böyle işte yani bu çarpık bu kadar çarpık oluyor.
Allah'ı
yani
sevmeyen zaten insanı kulu nasıl sevsin ki? Yani öyle bir şey zaten mümkün değil. Bir de o kafalarındaki ve kalplerindeki karmaşıklık onlara hep hayat boyu ızdırap veren bir şey Allah'ın izniyle. Biraz önce Altı Hocam'ın söylediği gibi şimdi hep bir kere bir şüphe var. Yani Müslümanların arasından çıktıkları için bir kere Allah'ın elçisinin ve Müslümanların söylediği şeylerin zamanla doğru olduğunu görüyorlar. Yani onları hep mesela alay almaya çalışırken orada tamam deyip başka tarafta aksini söylerlerken ama zaman geçtikçe Allah'ın vaadinin gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in dönemini düşünelim. Mesela ilk Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman çevresindeki münafıklar onu dinleyip çıktığı zaman başka türlü konuşuyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını yani İslam'ın bütün dünyaya yayılacağını, işte o bölgede hakim olacağını, insanların hidayet bulacağına inanmıyorlar. O münafıklıklarını yapmaya devam ederlerken ama olaylar gerçekleşiyor. Yani Mekke'den gittikten sonra büyük bir zaferle Mekke'ye geri dönüyor Müslümanlar. Bunları görüyorlar. Dolayısıyla hep içlerinde bir şüphe, hep bir bocalama. Zaten Allah ayeti kerimede ne onlardandır ne sizdendir diyor. İki arada bunlar böyle hayat boyu ızdırap çekmeye mahkum varlıklar oluyorlar. Şimdiki döneme de bakarsak mesela sonuçta Allah'ın izniyle Kur'an ahlakı sürekli yayılıyor. Buna bundan 10 yıl önce inanmayan ve buna kendi içinde o ucuz akıllarıyla alay edip gülen insanlar şimdi gelişmeleri görüyorlar. Bunları görmemeleri mümkün değil ki. Allah'ın izniyle bütün dünyaya akın akın yayılıyor. Bunu gördükçe o şüphe kalplerinde büyüdükçe büyüyor. Ve bu onlara dehşet veriyor. Yine bir ayet-i kerimede Allah onların içindeki sizden olan korku Allah'a karşı olan korkularından daha fazladır diyor. Ve bu onların derin bir kavrayışa sahip olmamalarındandır diyor. Yani Allah'ı gereği gibi takdir edemedikleri için onlar insanlardan, Müslümanlardan daha fazla korkuyorlar. Ve bu korku içinde bocalayıp duruyorlar.
Demin Doktor Hocam'ın söylediği de önemli birbirleri hakkında şey olmaları. Onunla ilgili ayet okuyacağım. Haşr suresi 14. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir.
Evet.
Evet.
Sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır diyor. Onlar da birliği sadece bir amaç birliği oluyor.
Çıkar.
Münafıklar hem kendi şahsi çıkarını düşünüyor. Ya yani birbirleri arasında çok şiddetli çarpışmaları var ama mesela peygambere yönelik ve günümüzde Hazreti Mehdi'yi düşünürsek Hazreti Mehdi'ye yönelik bir birlik, amaç birliği içine giriyorlar.
Evet.
Hazreti Mehdi'ye ve onun yakınındaki talebelerine. Çünkü onlar Allah'ın varlığını anlatıyorlar. Peygamberin doğruluğunu, değil mi? Müminlerin bir olmasını. O adam da tam tersi münafık. Bütün her şeyi kendi nefsi için olsun istiyor. Evet, Allah o cenneti istemiyor. Allah'ın rızasını istemiyor. Allah'ın rızasını istese, değil mi? Kur'an'a uyar, birliği ister. Elçi ne diyorsa, Hazreti Mehdi ne diyorsa onu dinler. Çünkü o ona götürür. Öyle bir derdi yok. O ben kendi şahsi çıkarım nerede? Oraya bakayım. Nerede bedava yatarım? Nerede bedava yerim? Ondan sonra Müslümanları nasıl sömürürüm? Değil mi? Onlardan nasıl çıkar elde ederim? Onlardan ayrılınca da onları nasıl kötülerim? Onları nasıl işte ne bileyim yok etmeye çalışırım? Değil mi? Hapse düşürmeye çalışırım. Onların faaliyetini nasıl durdurmaya çalışırım? Çünkü kendisi o şeyden çıkıyor ya. O yüzden hep böyle bir amaç birliği. Bir araya gelmelerin tek amacı oluyor. Hazreti Mehdi'ye yönelik aleyhte yalan, iftira dolu faaliyet içinde olmak.
Evet. Evet. Halbuki yani şimdi peygamberimiz dönemine bakalım. Peygamberimizin çok büyük iyiliğini görüyorlar. Bir kere kendilerini dini öğreten kişi. Aynı zamanda bütün müminlere kanadını geriyor değil mi? Kolunu kanadını geriyor. Koruyor, onları kolluyor. Müslümanların imkanlarından yararlandırıyorlar. Onlara bakılıyor. Hasta olduğunda Müslümanlar var yanlarında değil mi? Gece gündüz yanlarındalar. Şefkat, merhamet görüyor. Onların imkanlarından yararlanıyor. Fakat bu onların çok ilginç nefretini arttırıyor. Bir kin meydana getiriyor. Yani haşa Allah'tan, peygamberden, Hazreti Mehdi'den, imamdan daha üstün gördükleri için kendilerini muazzam bir kibir var. Haşa her şeyden üstün görüyorlar kendilerini. O bunlar da muazzam bir kin ve nefret meydana getiriyor. Bu kadar iyilik gördükleri insanlara karşı ayrılıp düşmanlık yapmaya başlıyorlar. Ne için? Bir parça yemek, değil mi? Köpeğe versen o da yemek yani geliyor değil mi böyle onun gibi. İşte biraz imkan, bir ev, güya biraz da riskten uzak olacak onun kafasınca. Halbuki Allah bunun böyle olamayacağını bildiriyor değil mi? Evet, Allah her nerede olsanız diyor, ölüm sizi bulur diyor. Allah'ın dilinizin içinde size hiçbir şey isabet etmez diyor. Yani onun saklanmakla, bir yere girmekle kurtulabileceği bir şey değil o. Böyle korunacak yer gibi, güya sigorta gibi görüyorlar kendilerini. Fakat anlaşılmaz bir ruh hali. Yani münafık demişti hocamız, her şeyi münafık olarak değerlendirir. O süzgeçten geçirir. Yani Müslüman nasıl hani Kur'an süzgecinden geçiriyor değil mi? Bir makul, mantıklı değil mi? Allah'ın Kur'an'ı doğrultusunda hareket ettiği için her şeyi tutarlıdır. Bunların da her şeyi tutarsız, ahlaksız ve kahpece. Hı. Yani her şeyin zıddını görüyoruz yani kişiliklerinde.
Hayır, zaten bir de sahtekarlıklarının en güzel, en önemli delillerinden bir tanesi de şu. Yani diyelim zaten her münafık bir harekete giriştiği zaman hep kendisinin çok iyi bildiğini, dini de daha iyi yaşayacağı iddiasıyla o harekete girişiyor. Ama hiçbiri Allah'ın rızasını kazanmak için hiçbir şey yapmıyor. Tek işleri Müslümanlara saldırmak oluyor.
Tabii.
Yani normal iddiasında zerre kadar samimiyeti olsa, hani gider Allah rızası için bir şey yapar.
Zaten yani gitmez en başta.
Da, zaten gitmez de. Hayır, gitmez tabii yani. Ki gitmez de. Yani hani bir şey olur. Yani bir zerre kadar da olsun bir fakire bir yardımı olur. Gider bir tebliğ yapar. Tebliğ yapan insana destek olur. Zaten bunları yapacak olsa dediğin gibi zaten gitmez de. Evet. Ama yani bunun hiç en ufak esamesini bile görmüyorsunuz. Evet. Zaten o iddiayla adım attıktan bir gün sonra tek işi Müslümanlara düşmanlık yapmak oluyor. Evet. Zaten bu da zaten Allah'ın başka bir mucizesi. Yani normal oturup yerli yerinde de duramıyor. Mutlaka o düşmanlığı yapıyor.
Ve başka Müslümanların da yanına gitmiyor.
Tabii.
Değil mi? Mesela hani bir şey olsa diğer Müslümanların yanına gitmez, gitse evet. gitmiyor. Ahlaksızların tabii. yanına tabii gidiyor. Ki.
En ahlaksızları evet. ve münafıkları bulur. Yani münafık buluyor böyle. Çok değişik varlıklar. Bakın Allah güvenilmez insanlar olduğunu bildiriyor. Yani hiçbir şekilde güvenemezsiniz bu yaratıklara. Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırız. Bunlar içlerinden anlaşma yaptığın kimselerdir ki. Sen onlara bir şeye güvenerek mesela anlaşma yapıyorsun biriyle değil mi? Ama diyor Allah sonra her defasında ahitlerini, sözlerini bozarlar. Bakın her defasında diyor Allah. Yani o kadar güvenilmez insan. Hiçbir şekilde güvenemeyeceğim bir insan türü bu. Onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını, yani müminler arasında mesela akrabaları olabiliyor bunların. Allah bildiriyor bunu. Değil mi? Müslümanların arasında onun babası olabilir, annesi olabilir, kardeşi olabilir. Hiçbir şekilde akrabalık bağını tanımıyor. Ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. Bakın çok önemli. Yani hem akrabalığını satabiliyor, anasını da satar, babasını da, çocuklarını da satar, kardeşini de. Ne de sözleşme hükümlerini, yani verdiği hiçbir sözü tutmayan bir yapısı var. Kaypak bir yapı. Yani bu çok önemli böyle Allah'ın yani özel yaratıkları hakikaten yani böyle en ahlaksızlığın, kahpeliğin en fazla tecelli ettiği bir insan türü böyle. Evet.
Kafirler bile daha makul değil mi? Hiç olmazsa rengini belli ediyorlar. Evet.
Tabii hocam söylemiş onu yani kafir inanmadığını söylüyor. Açıkça söylüyor yani böyle. Evet. Ben inanmıyorum diyor. Böyle değil ki bu sahtekar bu. Yani inandığını söyleyip inanmadığı halde inandığını söyleyen aslında kin ve nefret duyan yani dışarıdan mesela ibadet yapıyormuş gibi gözüküyor dışarıdan. Ama kendi kendine kaldığında yapmıyor işte. Yapmıyor. Biraz önce ayeti okuduk. Evet. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında onlara uyarlar diyor yani. Ne demek bu yani? Evet. İbadetini de yapmıyor. Aşağı. Tabii. Allah zaten sonsuz azap vaat ediyor.
Zaten hocanın dediği gibi yani kafirlerden çok daha aşağılar.
Evet.
Çünkü şimdi o an için inkar içinde olan bir insan eğer dürüst, samimi bir şekilde bunu ifade ediyorsa zaten o konuşmaya açık bir insandır. Onun hani yanlışını, doğru düşünmediğini ona anlatabilirsiniz. Allah'ın dilemesiyle inşallah o yanlış fikrinden vazgeçebilir. Doğru yolu bulabilir ki bu zaten çok olan bir şey. Yani sonuçta birçok insan eğer çok küçüklüğünden beri öyle bir eğitim almamışsa, o bilgiye sahip değilse hayatının belli bir evresinde gerçek bir imana sahip olmayabiliyor. Ama bu normal dürüst samimi bir insansa neyse görüşü onu söylüyor. Farklı bir fikir olduğunda da zaten onu dinleyip anlama imkanı oluyor. Ama münafık denilen varlık zaten bütün o duyduğu doğru şeyleri ağzıyla tasdik edip kalbiyle inkar ediyor. Zaten yani her şeyi öylesine kitlemiş oluyor ki Allah'ın dilemesi dışında. Tabii ki Allah dilerse tövbe nasip edip onlara da hidayet verebilir. Evet. Ama Allah'ın dilemesi dışında bu insanların laf söz anlaması, ona bir şey anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü zaten siz bir söyleseniz o iki söylüyor karşılığında. Yani ağzıyla hiçbir şeyi reddetmediği için. Ama işte şeytanlarıyla baş başa kaldığında gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Onun için hakikaten hocamız da hep bunu her seferinde vurgular. En önemli şey samimiyet. Yani insanın eksiğiyle, doğrusuyla, yanlışıyla neyse o anki durumu bunu samimi olarak ortaya koyup Allah'ın izniyle kendini daha iyiye, daha güzele götürmek için çaba göstermesi. Bu konuda kendisine söylenilen her şeyi can kulağıyla dinleyip Allah'ın ayetlerine işittiği zaman hemen itaat etmesi. Yani bu yolda olduktan sonra inşallah bir insan mutlaka doğru yola Allah onu iletecektir. Ve hatalarından da zamanında kurtulup dosdoğru bir insan olacaktır. Ama münafıklar bu kapıyı ilk baştan kapatmış oluyorlar.
Evet. Şimdi bakın kibirli olduklarını söylemiştik. Siz okuyabilirsiniz. Bakın kibirlilikle evet. ilgili ayetler var en son kısmında. Evet. İşaretli olan.
Şu sarı olan.
Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için marifet, bağışlanma.
Şeytandan diyorsun. Allah'a sığınalım.
Mağfiret ederiz.
Evet. Bir daha kursanız.
Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Münafıkun suresi 5.
ayet. Evet bakın şimdi değil mi? Gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin. Yani Allah'ın Resulü'nün yanına gelin. Onunla birlikte olun. Değil mi? İman edin dendiği zaman başlarını yana çevirdiler. Ya bir büyüklük şeyi var böyle bir acayip bir kibirleri var. Kendilerini üstün gördükleri için. Yani hem Allah'ın peygamberinden, peygamberimizden tabii günümüzdeydi de Hazreti Mehdi'den, imamdan kendilerini büyük görüyorlar, üstün görüyorlar. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak diyor Allah. Bakın o büyüklenme, kibir onları helake sürüklüyor aslında. Yani böyle çok pis böyle bir kibirleri var, büyüklenmeleri var.
Evet. Ama zarar veremiyorlar.
Evet.
Allah'ın kaderde ne takdiri varsa o oluyor. Müminlere hiçbir zarar veremiyorlar. Hayatları boyunca zarar vermek için uğraşıyorlar. Ama Allah zarar verdirtmiyor.
İnşallah.
O, hiçbir şekilde.
Evet, evet İnşallah. Adetullah'ta Allah'ın sünnetinde cari olan kanun, geçerli olan kanun bu.
İnşallah.
Onlar ne kadar çabalarlarsa aleyhte hiçbir şey elde edemiyorlar. Allah mutlaka peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizi, bütün peygamberleri, elçileri, Hazreti Mehdi'yi, münafıklardan koruyor.
İnşallah.
Zararlarından İnşallah. Koruyor. Bakın ayet var. Diyor ki şeytanın Allah'a sınırım. Ali İmran suresi 120. Size bir iyilik dokununca tasallanırlar. Yani münafıklar Müslümanlara bir iyilik gelmesini istemiyor. Ondan endişeleniyorlar. Size bir kötülük isabet ettiğinizde ise buna sevinirler. Yani zahiren Müslümanlara bir kötü, başına bir şey kötü bir şey geliyor diyelim, tutuklanmaya yönelik aleyhlerinde iftira çıkıyor, aleyhlerinde basında haber çıkıyor. Hemen sevinirler, sevince kapılırlar. Oh aleyhlerinde bir şey oldu gibisinden.
Evet.
Ama diyor Allah bakın, eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez.
İnşallah.
İnşallah.
Allah vaat etmiş, İnşallah. Veremez diyor yani.
İnşallah.
Ama sabreder ve sakınırsanız diyor. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. İnşallah ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'ye münafıkların böyle çok fazla aleyhte yalancı, iftira dolu tavırları, iftira hareketleri, kamunun önünde basına yansıyan böyle birçok şeyi olacaktır.
İnşallah.
Mutlaka. Ama hiçbir zarar veremeyecekler. Sonunda Hazreti Mehdi Allah'ın kaderde takdir ettiği gibi İslam ahlakını dünyaya hakim kılacak.
İnşallah.
İnşallah. Allah bunu vaat etmiş Kur'an'da ayetleriyle.
Evet,
İslam'ın dünyaya ahlakının hakim olacağını vaat etmiş ve o ayetlerin büyük çoğunluğunun Hazreti Mehdi'yi işaret ettiğini de değil mi? Büyük İslam alimleri, Peygamber Efendimiz'in torunları bizzat o ayetleri Peygamber Efendimiz'den duydukları ve kendi bildikleri şekilde onu tefsir etmişler.
Evet. İnşallah.
O ayetlerden de okuyabiliriz arzu ederseniz.
Altı hocam bir de dediğim gibi şimdi zarar veremedikleri gibi aslında onların o zarar verme çabası Müslümanlara tam tersi fayda üstüne fayda getiriyor Allah'ın izniyle. Hocamızın evet. da hep söylediği bir şeydir. Bir kere münafıkların var olması Müslümanların çok daha zinde, evet. akılları açık, daha şuurlu davranmalarına vesile oluyor. Bir yandan evet. çok fazla sevap kazanmalarına vesile oluyor. Onlar hani o zahiren akıllarınca kötülük yapmaya çalıştıkça, iftira attıkça bu Müslümanlara hep ecir oluyor inşallah. Dolayısıyla ahiretteki makamlarını yükseltiyor. Yani onlar ne kadar şiddetle saldırıp ne kadar şiddetle kötülük yapmak isterse aslında Müslümanlara o kadar o iyilik olarak geliyor. Ve her zaman yaptıkları tuzak Allah tarafından bozuluyor inşallah. Dolayısıyla yani onların o bütün çabaları içlerine bir acı olarak ömür boyu hem bu dünyada kalıyor hem de zaten ahirette en aşağı tabakaya Allah onları sonsuz olarak koyacağını söylüyor cehennemde.
Evet inşallah. İnşallah. Bir ayet okuyayım. İslam ahlakının dünyaya hakim olacağıyla ilgili ayetler ve onların Hazreti Mehdi'ye baktığını büyük İslam alimleri ifade etmiş. Onları okuyayım. Maide suresinin 54. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihat eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.
Şimdi bunu bölüm bölüm açıklayalım. Çok önemli.
Evet.
Evet, inşallah.
Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah geniş olandır, bilendir. Hem açıklayalım hem isterseniz İmam-ı Cafer Sadık mesela Peygamber Efendimiz'in torunu bu ayetle ilgili ne demiş? Önce onu okuyayım. Demiş ki İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam, bu emrin sahibinin Hazreti Mehdi'nin ashabı mahfuzdurlar. Eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun yani Hazreti Mehdi'nin ashabını getirir. Allah Azze ve Celle onlar Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar ona karşı kafir olsalar da ona öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar. Allah onlar yani Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur. Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabını sever. Onlar da Hazreti Mehdi ve ashabı getirir Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı azizdirler. Bakın Peygamber Efendimiz'in torunu Maide Suresi'nin 54. ayetinde Allah'ın sevdiği bir topluluk Allah getirir diyor. O topluluk özelliklerinden bahsediyor. Bakın diyor ki o topluluk müminlere karşı alçak gönüllüdür diyor. Ama kafirlere karşı güçlü ve onurludur diyor. Ondan sonra ve kimsenin kınamasından da korkmazlar. Sadece Allah'tan korkarlar diyor. Böyle bir topluluk hangi topluluktur dendiğinde işte Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Cafer Sadık bu Mehdi ve beraberindeki topluluktur diyor işte.
İnşallah.
Bu ayetin böyle olduğunu Peygamber Efendimiz'den duymuş, tefsirini öğrenmiş. Ahir zamana bakan, işaret eden yönünün bu olduğunu söylüyor. İşte bu topluluk Hazreti Mehdi ve cemaatidir diyor.
Evet. İnşallah.
Şimdi İslam hakim olacak bütün dünyada inşallah. Bu çok net olarak Kur'an'dan çıkıyor, değil mi? Hadislerden anlaşılıyor ve dünyada da alametleriyle gerçekleşiyor bu. Hakikaten Türkiye'deki diğer ülkelerle olan vizelerin kalkması, Türk-İslam Birliği'nin telaffuz edilmeye başlaması, dünya çapında materyalizm ve darvinizm tepetaklak oluyor olması hakikaten İslam'ın hakim olduğunu gösteriyor inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle bütün dünyaya hakim olacak. Hazreti Mehdi'nin liderliğinde bir şahıs i̇nşallah. Olduğunu zaten 10 yıl içinde herkes görecek inşallah. Yani çok net anlaşılıyor bu. Hazreti İsa da onun veziri yardımcısı olacak inşallah Allah'ın dilemesiyle. Hazreti İsa adının da geldiğini de anlıyoruz inşallah. Peki Peygamberimiz döneminde bakın münafıklar tek tek biliniyordu değil mi? İslam hakim olduğunda inşallah o dönem o bölgeye. Simalarından isim olarak isim isim biliniyorlardı. Hazreti Mehdi döneminde de bilinecek inşallah. Ve bütün dünya bilecek. Yani ismen simalarıyla, isimleriyle bütün dünya çapında bilinecekler, özellikleriyle inşallah. O dönemde hızla geliyor. İslam'ın hakim olacağı çünkü çok yaklaştığını belirtilerinden anlıyoruz. Bakın ayetlerde daha çok delili var ve bunu İslam alimleri de söylüyor. O ayetlerin aslında Hazreti Mehdi dönemine ve İslam'ın hakimiyetine baktığını. Mesela Fusilet suresinin 53. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta, yani hem dışarıda, hem kendi nefislerinde, hem kendilerinde ayetlerimizi, delillerimizi onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu, İslam'ın, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama Allah Azze ve Celle'nin bu ayetin tefsiri soruldu. Soruyorlar bu ayetin açıklaması nedir diye İmam Muhammed Bakır aleyhisselama. O da diyor ki, pek yakında onlara alemdeki ve canlarındaki delilleri göstereceğimiz zaman, yani alemde dışarıdaki, ondan sonra kendilerindeki delilleri göstereceğimiz zaman, sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır. Yani dinin, İslam'ın hak olduğunu anlayacaklardır. Şöyle buyurdu. Onlara nefislerindeki mes, hayvanlaşma gösterilecek. Allah nefiste kötülüğü yaratmıştır. Yani sınır tanımaz kötülük olarak bildiriliyor bu Kur'an'da. Gösterilecek. Ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah'ın kudretini, Allah'ın gücünü hem kendi nefislerinde, hem kendi işlerindeki bu kötülükte, Allah'ın yaratmasının delillerinde, hem de alemlerde dışarıda göreceklerdir. Sonunda onun hak olduğunu anlayacaklardır. İşte o zaman Kaim'in, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhurudur. Ortaya çıkışıdır. O Hazreti Mehdi, Allah Azze ve Celle'den gelen haktır. Ve bu halk onu Hazreti Mehdi'yi mutlaka görecektir. Yani Allah'ın yaratmasının delillerini gösterdiğinde, insanların imana gelmeye başladığında, işte diyor o Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışıdır. Yani bu ayette Hazreti Mehdi'ye İslam'ın hakimiyetine bakmaktadır diye şerh ediyor, açıklıyor değil mi? Evet, kim açıklıyor şöyle. Bakın? Çok büyük bir İslam alimi İmam Muhammed Bakır aleyhisselam.
Evet maşallah.
Maşallah.
O dönemdeyiz, o dönemi yaşıyoruz. Evet. Hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle, Allah'ın ömür olur.
İnşallah.
İnşallah.
Bu akşam Darwinizmle ilgili bir şey konuşmadık, bir fosil gösterdik ama.
Evet.
Eğer DNA ile ilgili var, evet. Vaktimiz olduğu sürece 2 dakikamız var ama. Bilmiyorum ne kadar...
Bir kısmını gösterelim o zaman. Tamam.
Tamamıyla çöktüğü için Darwinizm girmedi herhalde bu akşam. Oktar Hocam.
Hayır, internete de devam edebiliriz. 2 dakikamız varsa.
Olur.
Bir kere şunu gördük en başta. Değil mi? Üstadın Bediüzzaman Said Nursi'nin delilleri 64'ten fazla yerdir Risale-i Nur'da. Hazreti Mehdi'nin şahıs olduğu, zat olduğu, yapacağı icatlar, öğrencilere değil mi, onlarla birliktelikleri tarif ediliyor ve çok net delil verilmiş. Buradan bir kere Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olmadığını, şahıs olarak geleceğini, şahsı manevi olmadığını çok net anlıyoruz. Evet, ayrıca peygamberimizin hadislerine bakıldığında çıkış zamanı bildiriliyor, icatları, fiziksel özellikleri, peygamber soyundan geldiği, bakın kaç yerde şahıs olduğu çok net olarak anlaşılıyor. Daha sonra Kur'an'ın bir mucizesi olarak, mucizelerden biridir hakikaten, münafık denilen varlıkları gördük. Hı hı. Onların özelliklerinden bahsettik inşallah. Şunu anlıyoruz tabii bütün bu şeylerden. Hocamız da vesile oldu, Allah razı olsun. Dünya çapında İslam'ın hakimiyeti çok yaklaştı. Yani bütün delilleri oldu. Yani 150'den fazla delil peygamberimiz de, hadislerinde bildirdiği, Afganistan'ın işgali, İran-Irak Savaşı, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Keban Barajı ile biliyorsunuz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, 1981 ve 82 yılında 2 sene üst üste Ramazan ayında üstelik ay ve güneş tutulmaları oldu. İlk defa oluyor bunlar. Kabe'de kanlı baskın ilk defa oluyor, 1979 yılında oldu. Birinci günü, 1979 Hicri 1400'ün yani birinci günü oldu bir Muharrem'de. Aynı zamanda bu tekrarlandı, 1987 yılında tekrar oldu. İkinci bir kanlı baskın oldu. Kuyruklu yıldızların çıkışından bahsediliyor olacağı o dönemde. 1987 yılında Halley kuyruklu yıldızı çıktı. İkinci bir kuyruklu yıldız çift uçlu. Lüring kuyruklu yıldızı 2009 yılında Şubat ayında çıktı.
Ki çok özel bir kuyruklu yıldız. Yani hiç daha önce çıkmamış yönü, her şeyi, şekli.
Depremlerde artış deniyor. Tarihte hiç olmadığı kadar depremlerde yükseldi 1990'lı yıllarda. Büyük bir ateşin çıkıp geceyi aydınlatacağı, patlamanın olacağını anlıyoruz. Independenta isimli bir tanker İstanbul önlerinde patladı. Mehdi'nin çıkış alametidir diyor. Gündüz gibi aydınlandı geceliğin. Yani hepsi oldu, 150'den fazla alamet. Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle çıktı. İslam hakim oluyor. Hazreti İsa da inşallah geldi.
İnşallah.
İslam'ın hakimiyeti Allah'ın izniyle çok yaklaştı. Bunu anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Konularımızı toparladıktan sonra programımızı bitirelim artık isterseniz. HarunYahya.tv sitemizden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@mail.com adreslerinden ulaştırabilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza HarunYahya.tv internet sitemizden devam edeceğiz. İyi geceler.